Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 34. ayrım. Vassar'ın yüzü hiddetten mosmor olmuştu. Bu kapitalist de ancak sizin gibi düşünür. Fakat rica ederim Rosenfeld, siz otomobil değil ancak bir lokomotif tahayyül ediyorsunuz. Böyle bir devin neresi hoşunuza gidiyor? Bu araba belki bir ticaret müşaviri baya yakışırdı. Kendinizin genç bir adam olduğunu unutuyorsunuz galiba. Eğer muhakkak ağır bir şey almak istiyorsanız Allah rızası için hiç olmazsa Delahaye'yi tercih edin. Hiç olmazsa soy arabadır ve hiç zahmetsizce 160 kilometre yapsa yapar daima. Rosenfeld küçümser bir tavırla burnundan soludu. Delahaye mi? Dakikada bir bujileri yağlayacağım değil mi? Eğer doğru dürüst kullanmasını bilirseniz böyle şeyler katiyen olmaz. Bir zar, bir mermi gibi uçar. Yalnız motorun sesini duymakla bile sarhoş olursunuz. Ama eğer pek fevkalade bir şey isterseniz, mesela yeni model bir süper tablo alın. 180 kilometreyi oynaya oynaya yaparsınız. Hem de hakikaten değerli bir şey almış olursunuz. Rosenfeld'in sesi hiddetten cırlak cırlak çıkıyordu. Demek Talbot ha? Evet, o vakit hakikaten bir şeyim olur. Şu giriş geliş kalabalığı arasında adeta yerde sürünürmüş gibiden bu komprimatahı yoksa hediye mi alıyorum? Hayır azizim, hayır. Ben Cadillac'tan vazgeçmem. Tekrar General Motor'un vitrinine döndü. Şu kalite üstünlüğüne bakın. Vallahi 5 sene bile bir yerini açmazsanız olur. Azizim Vassar, konfor dediğimiz şeyi sadece Amerikalılarda bulabilirsiniz. Motor o kadar yağ gibi sessizdi ki hemen de duymazsınız bile. Vassar, fakat azizim diye kendini tutamadı. Ben motorun sesini duymak isterim. Böylece bir aslan yollandığı zaman onun sesi insana bir müzik kadar hoş gelir. Arkadaşı alaylı alaydı. O halde bir traktör alın dedi. Gürültüsü daha fazladır. Vassar bir müddet Rosenfeld'i süzdükten sonra yavaş bir sesle. Beni dinleyin dedi. Size bir uzlaşma şekli teklif edeceğim. Mercedes kompresörü kullanın. Hem ağırdır hem de soydandır. Nasıl, mutabık mıyız? Rosenfeld istemez der gibi bir el işareti yaptı. Benimle boşuna uğraşmayın. Ya Cadillac olur yahut da bir şey istemem. Dedikten sonra vitrindeki yuvarlığın üstünde dönmekte olan muazzam arabanın simsiyah göz alıcılığına kendini bıraktı. Vassar ümitsizlikle etrafına baktığı sırada gözüne Ruth'la Kern ilişti ve bana bakın dedi. Eğer bir Cadillac'la bir yeni Talbot arasında tercih yapmak mecburiyetinde kalsaydınız ne yapardınız? Elbette bir Talbot'u değil mi? Rosenfeld arkasına döndü. Hiç şüphe yok ki bir Cadillac. Hem bu hususta tereddüte bile lüzum yok. Kern sırıttı. Ben bir Citroen'e bile razı olurdum. Bir Citroen'e mi derken bu iki otomobil delisi Kern'e uyuz bir koyun görmüş gibi baktılar. Kern yahut da bir bisiklete diye sözünü tamamladı. İki uzmanlar bir bakıştılar ve Rosenfeld hayli soğuk bir tavırla anlaşıldı dedi. Otomobilden pek anladığınız yok. Vassar de biraz üstten bakan bir tavırla herhalde otomobil sporundan da anlamazsınız değil mi diye arkadaşının sualini tamamladı. Evet doğru, posta pulu biriktirmek merakında olan insanlar da bulunuyor. Kern neşeli bir tavırla ben de aynı işi yaparım dedi. Hele damgalanmamış posta puluna pek meraklıyımdır. Rosenfeld o halde affedersiniz dedi ve ceketinin yakasını yukarı kaldırdı. Haydi Vassar, gelin şu karşıdaki yeni model Alfa Romeo ile Hispano'ya da bakacağız daha. Kern'in bu kadar fazla cahilliği yüzünden barışan iki arkadaş parça parça giysilerine hiç aldırmadan birkaç başka yarış otomobili hakkında münakaşa etmek üzere uzaklaştılar. Bir akşam yemeğine verecek paraları olmadığından böyle şeyler için bol bol vakitleri vardı. Kern arkalarından memnunlukla baktı. İnsan denilen yaratık muazzam bir mucize vallahi. Sen ne dersin Ruth? Genç kız güldü. Kern hiçbir iş bulamadı, her yere başvurdu fakat hatta gündeliği 20 frank olan yerlere bile giremedi. Yanlarındaki para 2 hafta sonra bitmişti. Ruth, Yahudi ve Kern de Yahudi Hristiyan Melezleri Komitesi'nden küçük bir yardım görüyordular. İkisinin de tutarı haftada 20 franktı. Kern, otelci kadınla konuşmuş ve bu parayla oturdukları iki odanın parasını ve sabahları biraz kahveyle ekmek koparmayı başarmıştı. Delikanlı pardesüsünü, valizini ve Pozlok'un verdiği şeyleri, kalan kısmını sattı. Bundan sonra Ruth'un öteberisini satmaya başladılar. Anasının bir yüzüğü, elbiseleri ve ensiz bir altın bilezik hep satıldı. Her yeni güne bir ümit besliyorlar ve kendilerini yeni doğmuş hissediyorlardı. Asrının bütün mültecilerini kabul etmiş olan bu şehirde bir sabır ve tahammül ruhu esiyordu. İnsan bu şehirde açlıktan ölebiliyordu. Fakat hiç olmazsa rahattı. Polisin takibi ancak resmi bir lüzum derecesini geçmezdi ve bu kadarcığı onlara yetip de artıyordu. Giriş parası ödenmeyen bir pazar günü öğleden sonra Maril onları alıp Louvre götürdü. Kışın vaktinizi geçirecek bir yere ihtiyacınız var demişti. Mültecilerin en büyük derdi açlık, kalacak bir yer ve çalışmalarına müsaade olunmadığı için nasıl kullanacaklarını bilmedikleri zamandır. Açlık ve nereye başımızı sokabiliriz endişesi mültecinin mücadele mecburiyetinde bulunduğu iki can düşmanıdır. Fakat hiçbir işe yaramadan geçen ve bütün enerjisini yiyip tüketen bir sürü boş zamanlar asıl gizli düşmandır. Mütemadi bir bekleyiş onu son derece yorar. Bir kabus gibi üzerine çöken korku her tarafını uyuşturur. Bunlardan ikisi ona cepheden hücum ettikleri için mülteci kendini korumak veya mahvolmak zorunda kalır. Fakat zaman dediğimiz o korkunç düşman arkadan gelir ve bütün kanını emip bitirir. Sizler gençsiniz. Kahvelerde oturup ah ve vah etmezsiniz, yorulmazsınız. Eğer kendinizi pek fazla kötü hissederseniz Paris'in en büyük bekleme salonu olan Louvre Müzesi'ne gidin. Kışları iyi ısıtılır. İnsana büsbütün ferahlık getiren gazap ve yiğis dolu bir meclis ve bir rakı kadehi yerine bir Delacroix'un, bir Rembrandt'ın veya Van Gogh'un önünde tasalanmak elbette daha iyidir. Bunu size ben bir içki kadehini her şeye tercih eden Maril söylüyorum. Kendim tecrübe etmeseydim size böyle akıl öğretici nutuklar vermezdim. Louvre'un muazzam sanat galerilerinde yüzyılların Mısır'ın taş olmuş krallarının, Yunan ilahlarının, Roma sezarlarının, Babil mihraplarının, Acem halılarının ve Flaman gobelinlerinin önünden geçerek dolaştılar. Bir türlü sonu gelmeyen salon ve koridorlar dolaşarak Rembrandt'ın, Goya'nın, Greco'nun, Leonardo'nun, Dürer'in önünden geçtiler ve sonunda empresyonistlerin eserleri sergilenen salonlara vardılar. Orta yerde duran bir kanepeye oturdular. Duvarlarda Cézanne'sin, Van Gogh'un, Manet'in tabiat tasvirleri, Renoir'ın solgun renkli kadın başları, Manet'in renk dolu sahneleri her yer renge ışığa boğuyordu. Salonda çıt çıkmıyordu ve onlardan başka tek kimse de yoktu. Kern ve Ruth sinirli bir kulede oturduklarını, bu gördükleri resimlerin de uzak ülkelere, içinde hakiki hayat sevincinin kaynaştığı bahçelere, çok uzak hislere, muazzam rüyalara ve istibdattan, korku ve haksızlıktan beri bir ruh alemine açılmış pencereler olduğunu sandılar. Maril, mülteciler dedi. Evet, bütün şu gördükleriniz de mülteciydiler. Takibe uğramış, alaya alınmış ve kapı dışarı edilmiştiler. Çoğu başını sokacak yerden yoksun ve aç. Bir kısmı da muasırları tarafından inkar edilmiş ve alaya alınmış bir halde ve sefalet içinde yaşadılar. Sefalet içinde öldüler. Fakat şu yarattıklarına bir bakın. Dünyaya bir medeniyet hediye ettiler. İşte size göstermek istediğim şey. Maril gözlüğünü aldı ve beceriksiz beceriksiz camını parlatarak Ruth'a "Bu resimlerden edindiğiniz en kuvvetli intiba ne oldu?" diye sordu. Genç kız hiç düşünmeden "Sükun" cevabını verdi. "Sükun ha? Ben size güzellik diyeceğinizi sanmıştım. Fakat hakkınız var. Bugünün güzellik ideali sükundur. Hele bizler için. Sizin için de öyle değil mi Karen?" Kern bilmem dedi. Şunlardan birinin benim olmasını sadece satmak ve bu yüzden bir yaşamak imkanı bulmak için isterim. Maril, siz bir idealistsiniz dedi. Kern şüpheli şüpheli bakmıştı. Maril, ciddi söylüyorum dedi. Bu düşüncemin saçma bir şey olduğunu biliyorum. Fakat mevsim kış ve Ruth'a bir pardösü almayı isterdim. Kern düşüncesini bir çılgınlık addediyordu. Fakat hakikaten de aklına başka türlüsü gelmemişti. Zaten bu pardösü meselesini epeydir düşünüyordu. Ruth'un elini birden kendi elleri arasında bulduğu için hayret etti. Yüzünde bir memnunluk dalgalanan genç kız kendini delikanlıya yaslayıvermişti. Maril gözlüğünü tekrar yerine koydu ve etrafına bakınarak "İnsan kendi aşırılıkları içinde büyüktür." dedi. Sanatta, aşkta, aptallıklarında ve nefretlerinde, egoizminde ve hatta fedakarlıklarında bu hep böyledir. Fakat dünyadaki insanların en mühim kısmında noksan olan şey orta derecede bir iyilik duygusudur. Kern ve Ruth akşam yemeklerini bitirmiştiler. Kakao ile ekmekten ibaret olan bu yemek oda ücretine dahil olmak üzere otelci kadından her sabah için kopardığı kahve ile iki brişe hariç tutulursa onların bir haftadan beri bütün gıdalarını teşkil etmekteydi. Kern bugünkü ekmekte biftek lezzeti var dedi. Hem de kızarmış soğanlı pamuk gibi nefis bir biftek. Ruth bana kalırsa tavuk lezzeti vardı mukabelesinde bulundu. Hem de yanında yeşil salata olan körpe bir tavuk kızartması lezzeti. Kabildir. Belki de senin dediğin doğrudur. Ver bakalım seninkinden bir parça. Midemde bir parça tavuk eti hazmedecek yer var daha. Ruth uzun ve beyaz Fransız ekmeğinden kalın bir parça keserek buyurun dedi. But tarafından yoksa göğüs parçasından mı tercih ederdin? Kern güldü. Eğer sen yanımda olmasaydın ben şu anda Allah'la kavga ederdim. Ben de sensiz yataktan hiç çıkmaz ve hüngür hüngür ağlardım. Kapı vuruldu. Kern oldukça keyfi kaçmış bir tavırla muhakkak burasıdır dedi. Tam da latif aşk beyanatı sırasında. Ruth giriniz diye seslendi. Kapı açıldı Kern. Hayır buna imkan yok dedi. Rüya görüyorum. Hayaleti ürkütmemek istiyormuş gibi gayet dikkatli davranıyordu. Steiner diye kekeledi. Hayalet sırıttı. Kern Steiner diye haykırdı. Ey ulu tanrım bizim Steiner'miş. Steiner aşkın mahvı ve dostluğun esası iyi bir hafızaya dayanır mukabelesinde bulundu. Daha ilk adımda bir hikmet yumurtladığım için affımı rica ederim. Ruth, fakat aşağıda biraz evvelsi eski ahbap Maril'e rast geldim. Böyle olunca da insan bu gibi şeylerden kendini alıkoyamıyor. Kern, nereden geliyorsun diye sordu. Doğru Viyana'dan mı? Evet Viyana'dan. Murten üzerinden dolaşarak. Kern bir adım gerilemişti. Murten üzerinden mi? Ruth güldü ve Steiner dedi. Murten bizim başımıza musibetlerin geldiği yerdir. Ben orada hastalandım. Bu yıllanmış sınırlar yolcusunu da polis orada enseledi. Murten bizler için uğursuz bir isimdir. Steiner gülümsedi. İşte ben de bunun için oraya uğradım ya. Sizin ödünüzü aldım çocuklar. Ve cebinden çıkardığı cüzdandan 60 İsveç frangı çekti. İşte 14 dolar. Yahut da aşağı yukarı 350 Fransız frangı yapar. Anvers'in sizlere hediyesi. Kern söylenilenlerden hiçbir şey anlamamış gibi onun yüzüne bakarak Anvers mi dedi? 350 frank mı? Bunu sana sonra açıklarım. Sen şimdi paraları cebine yerleştirmeye bak küçüğüm. Hele durun bakayım sizi bir gözden geçireyim. İkisini de bir tetkik etti. Yanaklar çökmüş. Kendinize iyi bakmadığınız muhakkak. Akşam yemeği olarak su ile pişmiş kakao içiyoruz da kimseye bir şeyler söyleyemiyoruz ha? Kern şimdiye kadar böyle bir şey yapmadık. Tam böyle bir vaziyete düşmek üzere iken Maril yemeğe davet eder. Mübarek adamın bir altıncı hissi var sanki. Hatta daha da fazla bir yedinci his de resimler için mevcuttur. Sizi yemekten sonra müzeye götürmedi mi? Çünkü yemeğin fidyesini böyle ödetti. Ruth evet dedi. Cézanne'a, Van Gogh'a, Manet'e, Renoir'a ve Degas'a götürdü. Demek empresyonistlere götürdü. O halde öğle yemeği yediniz. Akşam yemeği yedirdiği vakit Rembrandt, Goya veya Grego'ya sürükler. Fakat artık laf yeter çocuklar. Giyinin bakalım. Paris bütün lokantaları ile pırıl pırıl ışıklar içinde bizi bekliyor. Fakat biz henüz Steiner hiddetli bir tavırla. Evet, meydanda diye lafı kesti. Lamicim yok. Hemen giyineceksiniz. Ben parayla oynuyorum. Sizin haberiniz var mı? Biz zaten tepeden tırnağa kadar giyimliyiz. Ya, demek pardesüyü sizi muhakkak kafese koyan bir dindaşınıza sattınız. Ruth hayır dedi. Steiner, çocuğum dedi. Namuslu olmayan Yahudiler de vardır. Ceddiniz benim için şu anda da yine mazlum bir millettir. Haydi gelin de şu kızarmış tavukların ırk meselesini söz konusu edelim. Steiner yemekten sonra haydi çocuklar dedi. Şimdi anlatın bakalım. Kern, sanki büyülendim dedi. Paris sadece tuvalet suyu, sabun ve esans şehri değil. Aynı zamanda da çengel iğneleri, düğmeler ve hatta galiba kundara bağları şehridir. Fakat burada hemen hemen de ticaret olmuyor. Bir sürü iş denedim. Bulaşık yıkadım, yemiş sepeti taşıdım. Şuna buna adres yazdım, oyuncak sattım. Fakat şu ana kadar uygun bir iş bulamadım. Hep rastlantılar. Ruth 14 gün süreyle bir yazıhanenin temizliğini yaptı. Fakat sonunda firma iflas ettiği için 10 para bile alamadı. Tiftikten ördüğü kazaklar için teklif ettikleri para ile ancak yün alması kabil oluyordu. Bu yüzden Kern ceketini açtı. Bu yüzden ben de bir zengin Amerikalı gibi dolaşıyorum. İnsanın pardesüsü olmaması harikulade bir şey. Steiner, eğer istersen Ruth sana da böyle bir kazak örer. Ruth da daha bir kazaklık günüm var dedi. Ama siyah renk. Siyahtan hoşlanır mısınız? Hem de nasıl? Bütün yaşayışımızın rengi simsiyah değil mi? Steiner bir sigara yaktı. İş meydanda. Pardesülerinizi sattınız mı yoksa rehin mi bıraktınız? Önce rehin bıraktık, sonra sattık. Anlaşıldı. Olağan seyri takip etmişsiniz. Morris kahvesine hiç gittiniz mi? Hayır. Yalnız Alsas kahvesini biliyoruz. Âlâ. O halde bir de Morris'e gidelim. Orada Dickman'a rastlarız. O her şeyi bilir. Hatta pardesü hakkında bile malumat sahibidir. Fakat ben ona daha mühim bir şey sormak istiyorum. Dünya sergisi hakkında malumat isteyeceğim. Dünya sergisi mi dediniz? Steiner, evet küçüğüm dedi. Burada iş bulabileceğiz. Hem de kağıtlar öyle pek ince elenip sık dokunmayacak. Her şeyi böyle inceden inceye öğrenecek kadar zaman oldu mu? Sen Paris'e geleli Steiner. 4 gün. Daha önce Strasbourg'daydım. Halledecek bir işim vardı da sizin adresinizi klasman vasıtasıyla öğrendim. Ona vilayette rastlamıştım da. Ey çocuklar, nihayet bir pasaportum olduğunu unutmayın. Birkaç güne kadar ben Internasyonal Oteli'ne taşınacağım. Adı hoşuma gidiyor da. Morris kahvesi Viyana'daki Siperler ve Zürih'teki Grief kahvelerini andırıyordu. Tam bir mülteciler borsasıydı. Steiner, Ruth ile Kern için kahve ısmarladıktan sonra karşıda oturan yaşlıca bir bayın yanına gitti. İkisi baş başa vererek bir müddet konuştuktan sonra adam Kern ile Ruth'a dikkatli dikkatli baktı ve çıkıp gitti. Steiner, Dickman buydu dedi. O her şeyi bilir. Dünya sergisi işi doğruymuş. Yabancı memleketler pavyonlarının inşasına şimdiden başlanacak ve parayı da her memleketin kendisi ödeyecek. Bir kısım işleri için işçilerini kendileri getiriyorlarmış. Fakat toprak kazmak ve diğer basit işler için buradan adam tutacaklarmış. İşte bizim büyük baht bu işte denenecek. Yevmiyeleri başka memleketler ödeyeceği için Fransızlar öyle işçilerle pek alakadar olmuyorlarmış. Yarın sabah sabah oraya gideriz. Daha şimdiden bir sürü mülteci işe başlamış bulunuyor. Biz Fransızlardan daha ucuza çalışacağımız için şansımız onlardan çok. Dickman dönmüştü. Kolunda 2 pardesü tutuyordu. Sanırım bunlar vücudunuza uyacak. Steiner Kern'e pardesüyü bir tecrübe et dedi. Önce sonra da Ruth öteki pardesüyü. Her türlü direnç boşunadır. Pardesüler tıpatıp uygun gelmişti. Hatta Ruth'unkinin eski püskü ve küçük bir de kürk yakası vardı. Dickman hafifçe gülümseyerek benim gözüm şaşmaz dedi. Steiner, Henrik yahu dedi. Daha iyi bir şeylerin yok muydu? Dickman biraz alınmış gibiydi. Pardesülerin yeni olmadığı muhakkak. Fakat iyi maldırlar. Hatta kürk yakalısı bir kontese aittir. Şüphesiz sürgünde bir kontes. ve Steiner'e bir bakarak ilave etti. Hem de hakiki ayı postundandır. İyi bak Joseph, öyle tavşan falan değil. Âlâ, pardesüleri alıyoruz. Yarın gelirim de bu işi tekrar görüşürüz. Buna ihtiyaç yok. Olduğu gibi alıkoyabilirsin. Hem görülecek bir hesabımız da var nasıl olsa. Haydi saçmalama. Hiç de değil, pardesüleri al ve bir daha lafını etme. O zaman da ben kötü vaziyetteydim. Hay Allah'ım. 34. ayrımın sonu, sayfa 330, devamı 35. ayrımda.